Radyo Karavan'dan herkese merhabayın. Yelda'nın birlikteliğiniz başlamış bulunmakta. Tam başlıyorsunuz bir güne, diyorsunuz ki aa tamam ya, kıvamında bir gün diyorsunuz. Olur olur, bundan olur. Hatta en mi sevdiğiniz günlerden bir tanesi olarak başlıyorsunuz, ki benim öyle en mi sevdiğim gün. Sonra arkasından birisi çıkıyor. Vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı, zaten kaç yıldır sürekli her çıkıp bir şey söylediğinde bir şeyler oluyor. Ulan senin ortalığı düzeltmen, düzenlemen gerekirken mütemadiyen karıştırıp duruyorsun. O bir şey söyleyince dananın kuyruğu yine her zamanki gibi kopuyor. Abi hepsi mi tesadüf? Hani bunların hepsi mi tesadüf? Sonra arkasından of. Yani hani nereye gidiyoruz isimli kaygımız artık aldı başını gidiyor. Bir tarafı diyor ki insanın, ne yapıyorsun artık burada, çek git, nereye gidiyorsan git. Ama yok yani, hani senin bunları kurtarmanın mümkünatın yok. Bir tarafın diyor ki nereye gidiyorsun ya, sen bu topraklarda doğdun büyüdün. Ne demek gidiyormuşum, Allah Allah, öğreneceğiz hep bir arada yaşamayı diyorsun. İki arada bir derede kalıyorsun işte. Gönül isterdi ki başlarken doğru düzgün ve keyif içerisinde başlayalım. Hayat bahar olsa falan, yaz sıcaklarından falan söylenelim istiyor gönül. Ama maalesef yaz sıcakları başka ateşler yakıyor meğerse bu ülkede, bu topraklarda. Sonra adına bir tane mertebe diyorlar. Ve diyorlar ki işte o bu oldu. Hayır, ben onu koymak istemiyorum. Onu bekleyen insanlar için bir anlamı, bir önemi var mı onu da bilmiyorum. Sahiden hayatının daha bağrında 8 tane çocuk gitti bugün. Üstüne üstlük bir hiç uğruna, sahiden bir hiç uğruna. Oturup karşılıklı olarak anlaşılabilecek bir sürü şey varken sürekli bir hiç uğruna birileri canından oluyor. Duracak mı dersin? Hayır, durmayacak. Çünkü orada bir rant var, bir pazar var. Bir şey var, yani olması gereken bir şey var. Hepimizin esasında gördüğü, dile getiremediği ama maalesef olan bir şey var. Ve bunun bitmesi hiç kimsenin işine gelmiyor. Ama en fena olan kısmı şu, yani gece yastığa başını koyduğunda bu insanlar sahiden huzur içerisinde uyuyabiliyorlar mı? Gerçekten yapabiliyorlar mı bunu diye çok merak ediyorum artık. Sahiden merak ediyorum. En yüksek mertebedir. Neye göre, kime göre en yüksek mertebedir? Kim söyledi size bunu? Niye onun yaşam hakkını elinden alıp sonra arkasından geride kalanı, ama o en yüksek mertebeye ulaştı demek ne demek? Siz gidin o zaman. Siz o mertebeye ulaşın eğer sizin için çok yüksekse ve biz de artık bu musibetten kurtulalım. Sahiden bazen hani durup sürekli kendi kendimize şunu söyleyip duruyoruz. Ne büyük bir kötülük yapmış olabiliriz ki bunlar başımıza geldi. Ne büyük bir kötülük yaptık biliyor musunuz? Sesimizi de çıkartmadan, aman kimse bana dokunmasın diyerek hayatımızı sürekli olarak yaşamaya devam ettiğimiz için büyük kötülük yaptık. Misal hafta başında, yani dün yaşanan bir tartışma vardı. Bir partinin genel başkan yardımcısı titrini bilmiyorum ama bir partinin milletvekillerinden birisinin katılmış olduğu bir televizyon programında söyledikleri vardı. İşte bedelli askerliğin kaldırılması yönünde. Fakat cımbızla seçilen cümleler paylaşıldı sürekli olarak. Yani oradan cımbıza. Bedelli askerlik iptal edilsin. Bedelli yapanlar geri dönsün. Sonra herkes hak hukuk üzerinden konuşmaya başladı. Hayır. Bunun zaten çıkmış olmasının altında yatan tek bir sebep var. Senin kara kaşın kara gözün değil. Ay bu gençler en verimli çağlarındalar. Dur onlara biz bedelli askerlik çıkartalım diyerek de bedelli askerlik çıkarılmadı. Birilerinin oğullarının canı çok kıymetli olduğu için çıkarıldı. Ha bütün bunlar yapılırken de lan çıktı. Vay arkadaş, ben zaten en verimli çağımdayım. Ne yapıyordun? Ne yapıyordun gerçekten? En verimli çağında ne yapıyordun? Ben söyleyeyim mi senin ne yaptığını? Goygoydan başka hiçbir bok yapmıyordun. Hatta iş arkadaşının ayağını nasıl kaydırırım da ben bir üst mertebeye ulaşırım diye dolaşıyordun ortalıkta. Bugün yatağa 3 tane kadın atabilir miyim? Bu hafta 3 tane kadınla sevişebilir miyim? Bu mu senin verimin? O 3 tane kadınla göya seviştiğinde muhtemelen erken boşalıyordun en verimli çağında. Muhtemelen. Sonra arkasından cımbız, çok da doğru söyledi o Gürsel Tekin dünkü katılmış olduğu programda. Sonuna kadar katılıyorum. Bedelli askerlik yapanların bedelli askerliklerin iptal edilmesi falan mevzusu değil. Çünkü adam orada bambaşka bir şey söylüyor. Yani bu ateş dursun, bu yangın sönsün. Madem öyle, o zaman bedelli iptal edilsin, hepimizin çocuğu gitsin. O zaman sönecek bu yangın diyor. Evet öyle. Ama birçok insan işte bu noktada çok suçluyuz. Aman kimse bize dokunmasın. Kimse bizim tavuğumuza kış demesin. Ama abi yani ya şimdi ben ya rahatımı niye bozayım yani filan diye diye bugünlere geldik. Sahiden bu, sırf bu yüzden bunları yaşayıp duruyoruz. Ne günah işledik, işledik işte. Asıl suç işleyen değil, suç işleyene aman abi ya ben dokunmaya ya diyerek göz yumduğumuz için asıl günah işleyen biziz. Suçlu olan da biziz. Bugün dönüp 3-8 tane çocuğun arkasından hepimizin yüreğinin tam ortasına bir kor oturuyor. Çünkü onların hiçbir suçu yok bu hayatta. Mecburi olarak yaptıkları bir şeyin içerisinde maalesef gittiler. Gitti. En yüksek mertebeymiş. Bunu söyleyenler buyurun siz olun en yüksek mertebede valla. Üstelik yaşananların hepsi o kadar kör göze parmak ki yani hani bir miktar yeter miktarda gri hücreye sahip olanın çok net bir şekilde görebileceği bir tablo bu. Tamam olmak istiyorsun ya o en yüksek mertebede lütfen ya seni ne tutuyor ne kim tutuyor git. Git ne istiyorsan onu yap. Ben yaşamak istiyorum ben bu ülkede insanların birbirleriyle anlaşarak yaşamasını istiyorum. Yoruldum. Hepimiz çok yorulduk. Daha da yorulmak istemiyoruz.
Yüzme bilmeden daha, deniz görmeden, hiç güneşte yanmadan. Şimdi ölmek istemem, bir kalbi sarmadan. Aşkı tatmadan daha, onunla sarhoş olmadan, hiç sevişmeden daha. Şimdi ölmek istemem, daha hiç gülmeden. Çoban yıldızı. Tepeden tırnağa, ona hiç sarılmadan. Şimdi ölmek istemem, kalbine dokunmadan. Hadi al götür beni, hala benimmişler gibi. Evime, yurduma. Taze meyve tatları yağmurlarında. Çoban yıldızı.
Acının arkasında bir tarafım diyor ki bugün sus, sessiz ol yerde. Sonra diğer tarafım diyor ki hayır, inadına sesini çıkartmak gerekiyor. Her seferinde sürekli olarak susup duruyoruz. Ben artık susmak falan istemiyorum. Canımız evet yanıyor. Ama hayır. İnadına susmadan devam etmek gerekiyor. Bir şey yanlışsa yanlış demek gerekiyor. Yani herkes sürekli olarak ahkam kesip duruyor. Özellikle 2013 Haziran'ından beri herkes her konuda, birçok konuda ahkam kesiyor ve birbirini hor görüyor, küçük görüyor, anlamak istemiyor, dinlemek istemiyor. Buna ben de dahilim. Ve hatta kibrimizle devam ediyoruz her şeye. Sürekli über kibirli bir şekilde. Ama hani bir tarafta bu troll denilenlere sürekli olarak söylenilip duruyor. Lan bunlar manyak, gerizekalı, salak lan bunlar filan diyerek bir aşağılama hali içerisindeyiz. Ama bir tarafta onlar da ben gibi, sen gibi düşünenlerle uğraşıp duruyorlar ve biz de trolleniyoruz. Karşılıklı sürekli birbirimizle uğraşıp duruyoruz. Elimize geçen hiçbir şey. E ne oldu? Ne anladım ben bu işten? Yani of, düşünüyor insan ya. Kim bilir ne hayalleri vardı bu hayatta. Yani o bittikten hemen sonra neyi hayal ediyorlardı? Hayatta ne yaşayacak? Ne anlar 20 yaşında bir çocuk? Çocuk ya. Kendini koysana 20 yaşındaki halini bir düşün. Ben kendimi 20 yaşındaki halini düşünüyorum. Hiç hayatta herhangi bir beklentim yoktu. Günü kurtardım, o iyi tamam, ama geldi amcası hala aynısın. O ayrı. Onu ayrı bir zamanda tartışırız. Ama sahiden... Yani kendinizi düşünün, şu anda dinleyenlerin arasında sadece 20 yaş grubu içerisinde olan yok, 30 yaş grubunda olan yok. Her yaş grubundan insan dinliyor. Düşünün ya, hayatta hayal ettiklerinizi bir düşünün. İşte o hayallerin hepsi o çocukların elinden alındı. Sahiden elinden alındı ve bir hiç uğruna. Ve üstüne üstlük sadece sevkiyat yapıyorlardı. Yani A noktasından B noktasına gitmek. Yaptıkları tek şey buydu. Başka hiçbir şey değil. Sonra birileri, sürekli birilerinin üzerine suç atıp duruyor. O suçlu, bu suçlu, şu suçlu. Hepimiz suçluyuz. Hepimiz suçluyuz. Şimdi mesela hani biraz önce söyledim ya, bu bedelli asker konusunda Gülsel Tekin'in söylediklerinden sonra herkes hop oturdu, hop kalktı ki eminim şundan, adımın Yelda olduğundan emin olduğum kadar işte bedelli askerlik yapmış olanlar kendi kıç korkularıyla böyle söylenmeye başladılar. Ne demek bilmem ne filan, pit pit dinlemeden, anlamadan ne dedi bu adam? Niye böyle bir şey dedi? Çünkü yine manşet haberciliği yapıldı orada. Sadece belli bir bölüm cımbızlandı. Başıma da geldi ya, oradan çok daha derin yaram var. Ondan sonra mıcıma oturup dinledim. Yani ne diyor bu adam ya? Hakikaten diye. Sonra farkına vardım. Ben yıllarca medyada çalıştım ve çalıştığım kurumların hepsinde erkek çalışanların hepsi hemen hemen işte asker kaçağı şeklinde devam edip bedelli çıktığı anda bankadan kredi çekip bedelli askerlik yapıyor. Ben her seferinde şaşkınlık geçiriyordum. Diyordum ki yani, ki o zamanlar hani benim çalıştığım dönemlerde sahiden artık neredeyse bitme noktasına gelmişti terör. Ve diyordum ki yani en verimli çağın dediğin çağda ne yapıyorsun abi sen? Sahiden yani ne yapacaksın şu anda? Bilim dünyasına önemli katkıların mı var? Sen olmazsan insanlık yok mu olacak? Bütün Türkiye'nin ekonomisi mi batacak? Gerizekalı bankadan kredi çekeceksin ve bankayı zengin edeceksin. Ama benim zamanım gidiyor. Zaten seni ağam paşam diye yetiştiren anan baban anan yüzünden en çok da. Anan yüzünden böyle şımarık davranıyorsun. Bir de en çok konuştukları şey şu. Nedir onun adı? Kadınlar yapıyorlar mı ki de ondan sonra mıcı mıcı mı böyle konuşuyorlar. Bir ömrünü zaten askerde gibi geçiriyor bu ülkede kadınların büyük bir kısmı. Sen öyle şehirde yaşayanların rahatlığını bilmem neyini bakma ki zaten şehirde yaşayanlarda da aynı durum var. Ama genel itibariyle bu ülkenin büyük bir kısmında herkes, kadınlar hayatını ömrünün sonuna kadar asker gibi geçiriyor. Sürekli olarak. Neymiş efendim, aşağılayıcı bilmem neymiş. Tamam, o zaman niye vicdani red kararını kullanmıyoruz? Ama yasak. Kullananlar var. Bunun için direnenler var. Ha, işine gelmiyor değil mi? Götün yemiyor. Yani hani şimdi toplu halde yaparsak olur de şimdi ben tek başıma olursa olmaz diyorsun değil mi? Ondan sonra çak çak çak çak çak ucu sana dokunur diye korkuyorsun. İşte o haberi cımbızlayanların yüzde %85'i, %15'ini demeyeceğim, onlar da hümanizm adı altında garip bir tavır içerisinde olanlar. Ya katılmıyorum arkadaş, herkesin fikrine de katılmak zorunda değilim. Ha, saygı da duyabilirim ama o da belli bir çerçevede. Eğer doğru argümanlarla kendisini ifade ediyorsa, etmiyorsa ona da saygı duymam. Duymak da zorunda değilim. Katılmıyorum, o kadar. Neyse işte o işte %85'lik dilim medya içerisinde çalışanlar da onlar, bedelli yapmış olanlar. En korkaklar da onlardır yalnız. Çok komiktir, çok enteresandır. Ama Yelda Hanım niye böyle diyorsunuz? Gördüm, biliyorum. İçinde yıllarımı geçirdim. Neyin nasıl olduğunu biliyorum. Parmakla sayılır gerçekten çok böyle yürekli olan insanların sayısı. Gerçekten iki elin parmağına geçme. Evet, o kadar az sayıda insan var. Zaten onlar da yıllarca yapmış oldukları doğru işler sebebiyle, haklı kazanımları olan saygı sebebiyle hali hazırda dinlenilmeye devam ediyorlar. Bir de şöyle bir durum var yalnız. Onlara da mesela hiçbir şey yapmamış, hayatta hiçbir şey başaramamış, yavşak sürüsü olan herifler sürekli olarak bir tiye alma, bir hor görme filan durumu var. Okumuş kibrinin yanında yarı cahil kibri de gerçekten çok hata şeyle bu ülkeye en büyük zarar verenlerden bir tanesi. Yarı cahil kibri. Ben biliyorum. Ne biliyorsun? Hadi anlat bakayım o zaman sen bana. Yok. Ha, ne biliyordun? Ne oldu? Ne biliyordun yani gerçekten? Anlat. Aa, yapamaz. Onun için adam olur muyuz? Vay, bunu söyleyen bile. Onu da gerçi haklı gördüm daha sonrasında. Hani ne zaman adam oluruz diyenler vardı ya, diyen vardı. Sonrasında haklı gördüm. Bazen bir şeylerin içerisinde olman gerekiyor bir şeyleri denetlemek için. Bir dönem çünkü onun da üzerine gitmişlerdi. İsmini almayacağım. Siz anlamışsınızdır kim olduğunu. Ondan sonra mecburen ki bazı şeyler patlak verdiğinde ortaya çıkmıştı. Evet, yani onun da orada bulunması gerekiyordu. Bazen gerçekten o sistemin içerisine girmeniz gerekiyor ve bazı şeyleri engellemeniz gerekiyor. Dışarıdan baktığında sanki o sistemin bir parçasısınız ve ona hizmet ediyormuşsunuz gibi görünüyor. Ama esasında öyle de olmuyor ki bazı yapılan şeyler de ortaya çıkmış. Ve hatta linç edildiğinde, hani kendi meslektaşları tarafından linç edildiğinde çok net bir şekilde sordu. Sen yapmaz mıydın diye. Karşı tarafın verebileceği hiçbir cevap yoktu. Herkes kendi eteğindeki hatalarını ortaya dökebilse keşke. Ama böyle bir şey söz konusu olmuyor. Hep sürekli Timur hikayesi yaşanıyor bizim memlekette. Hani çocukluktan itibaren öğrendiğimiz Nasrettin Hoca'nın Timur'un karşısına geçtiği ve ondan sonra bir bak ana kimse yok dediği bölüm var ya, sürekli bunu yaşayıp duruyoruz. Buna rağmen inat eden güzel insanlar da var. Hani zaten içimize eğer bir miktar umut varsa inat edenler yüzünden oluyor. Siz de inat edin bu hayatta.
Dans la glace, je me fais vieux. Dans le lit, j'ai de la place pour deux. Avant que la vie ne passe, je veux garder l'envie. Une ride à la surface, sommes-nous heureux? La lumière s'éteint un peu à peu. Avant d'être dans le noir, je veux garder l'espoir. Et danser encore. c'est que tourne la tête. Tes chants, tes lèvres de rien. Une dernière cigarette, un verre de vin. Ramasser les miettes du festin. Faire avant que tout s'arrête, la fête jusqu'à la fin. Danser encore. Avancer toute poêle. La la la la. Et danser
Karavanda Yelda'nınla birlikteliğiniz devam ediyor. Tamam biraz, tamam ya, hepimiz zaten hallaç pamuğuna döndük sürekli olarak. Başımızda huniyle dolaşıp duruyoruz sürekli. Vallahi hani her seferinde zaten söylüyorum, ekmeğe mi bir şey katıyorlar, suya mı bir şey katıyorlar, havadan mı üzerimize serpiyorlar, ne yapıyorlar? Çok her şeyi normalleştirmiş bir halde yaşıyoruz. Hatta saatleri var bunun. Sabah başlayıp günaydın seansı, öğlene doğru haberleri aç küfür seansı, öğleden sonra umutsuzluğa kapılma, akşama doğru, neyse ya dur bir bakalım yarına, akşam gece yarısına doğru bir miktar şey nedir onun adına, varsa sevdiceğe atarlanma, yoksa eski sevdiceğe atarlanma, o da yoksa yalnızlığa atarlanma ve arkasından İstiklal Marşı ile kapanış. Karlı görüntü. Ebel öp. Loop'a aldık ya günleri. Sürekli bu haldeyiz. Son yıllarda yaşadığımız hep bu. Konuyu değiştir tonton. Yelda Hanım. Ay o tontonluk mevzusunda günden güne iyi de niye kendimi kaybetme moduna da geçmiş bulunmaktayım. Bir atalet. Bir atalet. Bugün başlıyorum. Koşu bandını salona getireceğim. Getiremedim. Bu akşam belki yaparım ya, aman. Neyse ya, aman. diye diye günler bitiyor. Halbuki ben ne güzel şeyler planladıydım bugün için size anlatacak. Hayatın anlamını çözmeyecektik elbette ki ama yine de işte ne olacaktı misal? Bazı önerilerde bulunacaktım. Neden bazı şeyleri yapmamanız gerektiğini söyleyecektim. En bir bilen insan olarak tabii haliyle, çünkü bir Yelda Hanım ...la birlikte olunca en bilen de benim. O zaman şey yapayım mı ya ben... ...en bilen olarak... ha? ...bence de... ...en bilen bölümüne geçelim bu hayatta bugün. Çünkü bir şey değişmiyor. Ne söylersek söyleyelim değişmiyor. Çünkü hiç kimsenin işine gelmiyor... ...bir şeylerin değişmesi. Bizim de işimize gelmiyor galiba... Biz de çok alıştık her şeye. Çok fena bir şekilde kanıksamış bulunmaktayız. Kızıyoruz. Üzülüyoruz. Yılıyoruz. Sonra yeniden. Ne Adrian'mışız arkadaş ya. Acı yok Adrian. Var be. Var yani. Mesela şey var, gazetelere baktığınızda artık Türkiye'nin neredeyse kanıksanmış bir gerçeği haline gelen Suriyeli mülteciler var. Bugünlerde özellikle Bodrum'dan ya da Çeşme'den gecenin bir vaktinde atlayıp botlara, Kosa, Sakız'a falan gidiyorlar. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıyalar ama bıraktıkları topraklarda daha büyük bir ölüm var, daha büyük bir tehlike var. Bir bilinmeze doğru yola çıkıyorlar. Burada her bir tarafta sokaklarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Hiç kimse kendi yaşadığı vatanından, toprağından, alıştığı düzeninden kopmak istemez ama maalesef bunların hepsi yaşanıyor. İşin en fena tarafı bundan 10-15 yıl kadar önce işte yapılan açıklamalarda bu senaryoların hepsi öngörülmüştü. Yeni olan bir şey değil. sahiden bu senaryoların hepsi öngörülmüştü ama bu senaryolar şu şekildeydi genelde. Küresel ısınmanın etkisiyle dünya su yüzünden su savaşları çıkmaya başlayacak diye. Henüz galiba o bölüme gelemedik. Henüz algılayamadık o bölümü sanırım. Hala enerji yüzünden insanlar birbirleriyle savaşıyorlar. Ve güç, iktidar, hırsı yüzünden. Anarki sisteme dönseydik her şey düzelir miydi bilmiyorum. Bilmediğim bir sürü şey var. Ahkam da kesemiyorum. Bir yandan çok ahkam kesesim var da. Nerede yaşıyor ki? Şarkıyı mı dinlemek lazım, ne yapmak lazım?
Born in a far off land, a nation of heat and sand, a father who ruled by force, a mother who said of course, a nation of fearful men. So soon we'll land at LAX, hope to see you again. Fasten your seatbelts, so soon we'll land at LAX, hope to see you again. Fasten your seatbelts, so soon we'll land at LAX, hope to see you again. Someone to look to please, I tell us sit down with me. We are drinks and wait, small talk is getting late.
Hashtaglerle kurtardığımız nefis bir memleketimiz var. Gerçi bu sadece bizde değil. Dünyanın artık dört bir tarafında sanal medya yüzünden, sosyal medya ya da adı neyse sanal işte, oranın üzerinden dünyayı kurtarıyoruz. Hatta bazı iş yerlerinde özel uyarılar falan asılmaya başlanmış. İşte atıyorum mesela yangın uyarısı var. Tweetlemeden önce çıkın binadan demek zorunda kalmışlar. Öyle bir noktada dünya. Zaten yemeğini yemeden bile Instagram'da paylaşanlar, işte bütün bu paylaşımların hepsi bir süre sonra insanları fena halde hırçınlaştırmaya başlıyor. Öyle böyle hırçınlaştırmak değil ama sahip olma tutkusu. Yani sürekli çünkü güzel görüntüler var ve herkes bunlara ulaşabiliyor. Ve zaten hani kapitalizmin de sana direkt olarak söylediği şu: sahip olursan mutlu olursun. Ama yok. Mutluluk da yok. O zaman hırçınlaşmaya başlıyor herkes ve bu yüzden sürekli olarak böyle şey gibi, küçük balık sürüsü gibiyiz bu hayatın içerisinde. Ve arkadan bir tane büyük balık saldırıyor, gidiyor, ondan sonra birisi ekmek atıyor, orayı doluşuyor, sonra başka birisi. Okyanusun içerisinde bile değil ya, minnacık bir sürü su birikintisinin içerisinde. Şey gibi, neydi o? Şehirler arası yollarda şoför lokantaları var ya, onların bir tane havuzları vardır muhakkak, içinde alabalık vardır. Aynen onlar gibi gidecek yerimiz de yok. Sürekli sıkışıp kalıp duruyoruz. Bir de bir taraftan da hashtag açarak insanları şey yapmaya çalışıyoruz. Hani ikna etmeye çalışıyoruz. Ve bunu yapanların başında da tuhaf ama yani popülariteye fena halde kendisini kaptırmış olan politikacılar var ve hepsi birbirinden çirkin adamlar. Sahiden ya. Ben şimdiye kadar güzel politikacı görmedim. Vallahi görmedim ya. Kadınları ayrı tutacağım hepsinin içerisinde. Güzelleri var çünkü ama erkeklerin hepsi çirkin ya. Vallahi yemin ediyorum hepsi çirkin ya. Artık nasıl bir kompleksle politikaya atıldıysa diyor ki güzellikten şey yapamayacağız biz, şöhreti yakalayamayacağız o zaman. Sonra ne oluyor? Pudra olaydı ey diyorlar. Senden benden daha iyi biliyorlar her bir şeyi. Tabii bütün bunları yaparken de bir tarafta kocaman büyük bir kitlenin üzerine basıyorlar sürekli, hakkını gasp ederek, kendi egolarını şişirmek adına. Hashtag diyordunuz, gene bugün sosyal medyada güzel güzel hashtagler açmışlar insanlar, olacağını zannedermiş gibi. Gerçi var yani, hani Twitter üzerinden yönetilen bir belediye var Avrupa'da. Sahiden insanlar Twitter üzerinden tepkilerini dile getiriyorlar ve bu da belediye tarafından sahiden kullanılıyor işe yarar bir şekilde. Ama bizde misal bir tane bir belediye başkanı var fışkiyeli olan. Şehri ne kadar çirkinleştirebilirim isimli çalışmasıyla bolca boy gösteriyor. Dede olmasından kaynaklı bir sebeple galiba, anladığım kadarıyla. İnsan bu kadar mı şuurunu yitirebilir? Bir şehri kapı yapmak. O kapı ne Allah sen? Hakikaten hala anlayabilmiş değilim. Zaten onlar da muhtemelen anlamadılar. Bir de aynı zamanda oraya gittiğimde bana dediler ki her bir tarafa saat kulesi koyuldu. Saat kulesi deyince sahiden çok aman aman bir saat kulesi bekledim. Bildiğin çocuk gibi bir şey. Yani böyle benden en fazla bir metre falan yüksekte. Enerjime yaradı o benim şimdi. Saat kulesi dediğinden bildiğin kuledir yani hani. Mesela bizim ilçemizde vardır saat kulesi. Hatta rivayet edilir ki bu saat kulesi ile ilgili bir rivayet de vardır. Vakti zamanında işte Cumhuriyet'in ilanından sonra bizim ilçe Gümüşhacıköy ile Merzifon arasında hiçbir zaman birbirini sevmeme hali var. Fakat bizim ilçenin coğrafi olarak daha düz olması sebebiyle ve aynı zamanda rüzgar durumunda daha doğru olması sebebiyle bizim ilçeye hava üssünü kurmak istiyorlar. Fakat bizim ilçenin ileri gelen sofuları karşı çıkıyorlar. Vay efendim, bunlar gelirse bizim karımıza kızımıza bakarlar, bizim ahlakımız bozulur filan diye. Ondan sonra amacım o. Bizimkiler saat, yani rivayet o, ben hiç şeyini bilmiyorum esasında, asıl hani geçmişini bilmiyorum. herkesin konuştuğu bir hikayeydi. Ondan sonra Merzifon'a kuruluyor hava üssü ve hatta şu anda da orada aynı zamanda sivil havacılığa da açılmış durumda. Sivil havacılıkta kullanabiliyor. Ve orada ki Merzifon'da şeydir, hani bilen bilir, böyle yazın küfür küfür eser. Yani gerçekten eser. Üşürsün. Senede iki bilemedin üç akşam filan böyle hani çok sıcak diyerek insanlar bunalırlar. Ama esasında hep eser. Merzifon her zaman eser. Zaten o havaalanında da en büyük sorunlardan bir tanesi özellikle kışın kullanılamıyor olmasının sebebi o soğuk ve rüzgar sebebiyle sürekli gizli buzlanma oluşur. Ama işte bizimkiler kabul etmeyince bizim ilçenin sofu ileri gelenleri bizim şeye saat kulesi yapılmış deniliyor. Ben onların yalancısıyım. Bak bilmem kaç yılında yapılmış olan saat kulesi bile şu 2015'te bilmem hangi başkent bilmem hangi de demeyelim artık, Ankara'nın her bir tarafına yerleştirilmiş olan saat kulesinin 10 katı yüksekliğinde. Vizyon böyle bir şey değil mi? Gerçekten. Of of, neresinden tutsan elinde kalıyor işte. Gülüp gülüp duruyoruz delirdiysek demek. O zaman bir delilik şarkısı da dinleyelim de kendimizi gülerim.
Bye.
Radyo Karavan'da Yeldan'la birlikteliğiniz devam ediyor. Değiş ton ton bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Öyle çünkü yapma, yani hani ne söylesem boş. Hepimiz zaten aylardır, yıllardır söylenip söylenip duruyoruz. Kimileri daha yeni yeni farkına varıyor, olsun diyoruz ama sonra arkasından farkına varıp bir taraftan daha erişirse, o yüzden hiç yapamayacağım yani. Hiç. Ben bu çocuklar dünyasına geri dönmek istiyorum ya. Hakikaten ne güzeldi çocukken. Gerçi çocuklar da hani şeydir, masumdur, onlar melektir, minni minni falan, bunların hepsi yalan. Öyle bir şey yok. Bunu bir kere başımıza, aklımıza sokalım. Başımıza sokmayalım da aklımıza sokalım. Bu böyle biline yani. İyi bir manipülasyon ustası bir kere her şeyden önce. Fakat hani bizden bir tık ileride, hatta 10 tık ileride şimdiki çocuklar. Çünkü karşılarındaki dinliyor onları. Bizde öyle bir imkan var mıydı Allah aşkına yani? Bizde en fazla şöyle bir durum vardı. Hani atıyorum, bizim çocuk çok uslu, çok ağır, çok efendi. Böyle biblo gibi filan diye tanımlar vardı bizde. Öyle. Her zaman konuşmaz o. Çok usludur. Sen de böyle bunu, bu payeyi kapmak için elinden geleni yaparsın. Gerçi ben de ihrazat yapıyordu tabii haliyle bir süre. Böyle usul usul oturup en sonunda artık dayanamayıp bombayı patlatıp sonra anneden cimci yiyince. Yalnız o da maşallah ya, morattıydı yani. Kimimizin morarmadı yanları analarımız yüzünden, ha, ha, sorarım size. Ama şimdikilerde öyle bir durum değil yani. Çok akıllı, çok yetenekli, çok kabiliyetli, çok bilmem ne, çok şöyle, çok böyle. Şımartıp şımartıp duruyorlar yeni nesil çocukları. Vallahi yemin ediyorum, onlar da ellerinde oynatıp oynatıp duruyorlar bebekliklerinden itibaren. Biz öyle miydi ya? Kundağın içerisine sararlar, kımıldayacak yerin yoktur, hı diye kalırsın. Aslında hareketsizlik galiba biz kundaksa yüzünden öğrendik ha. Yoksa gayet hareketli bir insan olabilirdik hepimiz de, öyle hımbıl hımbıl duracağımıza. Vallahi bak, şimdiki çocuk bebekler mesela böyle filan diye ellerini kollarını sürekli sallayabiliyor. Bizde ne kundak, sürekli bir kundağın içerisinde tutma hali. Hiç de bizim de güzel laflarımız vardı belki. Yaşımızdan çok büyük cümleler kuracaktık belki ama yok. Yok yani. Şimdi bakıyorum, oturuyorum mesela kişi sözlükte okuyorum. İşte çocuklarla girilen komik diyaloglara. Al mesela onlardan bir tanesi. Yiğit ve Yağız satış yapmaya karar verirler. Yaşlar 6,5. Yiğit. Anne sen abeküs sat. Korya. Tamam anneciğim. Bu yazarın adı. Tamam anneciğim. Ne kadara satayım? Yağız 3 para. Yiğit ben kitap satacağım. Anne, ne kadara satacaksın anneciğim? Ay bir de bu arada niye anneler sürekli çocuklarına anneciğim derler ki? Ben de onu anlamıyorum yani. Bak teyzeyim, hiçbir zaman duyup da yeğenlerime tamam teyzeciğim falan demedim. Bu ne ya, kendini beğenmişlik, neyse. Yiğit 5 para. Yaz ben de terlik satacağım. Anne ben ne kadara, sen ne kadara satacaksın anneciğim? Ay ne sıkıldım ama ya ben bundan. Yaz 199 para. Yerine 1 para. İyiymiş. Salak. Benim tane yeğenim vardı. Allah rahmet eylesin, maalesef trafik kazasında hayatını kaybetti. De işte onun da çok komik şeyleri vardı ya, Didem'in. Amcamın kızı. Ondan sonra mesela bakkala gönderiyorlardı onu. İşte sakızcık da bilmem ne filan peşmeken alıyor kendisini. Kaç yaşlarında? 4 ya da 5 yaşlarında. Ondan sonra bakkaldan işte tamam bu palanın üstü ama altın elde diyor. Bozuk paraysa illa demir metal paralar olacak. Başka ne varmış ya? 2 yıl 9 aylık Aden kapakları açık kaldığı için kurumuş boya kalemleriyle gelir ve üzüntüyle sorar. Baba ne olmuş? Kurumuş tatlım. Neden kurumuş? Kapakları açık kaldığı için boyanın gazı kaçmış. Baba yalnız kendi kendine de ayar veriyor. Yuh olama bu. Nasıl kaçmış? Boyaların gazı böyle çıkmış, havaya yükselmiş, her tarafa yayılmış. Gaz kaleme... Ha sonra çocuk soruyor. Gaz kaleme geri gelir mi? Ha? Ama güzel. Doğru bir mantık ya. Bugün ben de yerime böyle otururken ablamlar bir yerlere gitmişlerdi. O zaman Çiçek 4-4,5 yaşların. En fazla 5 yaşında falan. Onunla şey dedi. Teyze, efendim Çiçek. Kuşlar korkar mı? Neden korkar mı çiçek? Havada olmaktan, yüksekten korkar mı? Ulan hiç düşünmediydim ha. Şu yaşıma geldim, hiç böyle bir şey düşünmediydim ben diye. Vallahi yemin ediyorum böyle hayıflandıydım. Ama mesela yeniden söylüyorum, ben hiçbir zaman yeğenlerime teyzeciğim, halacığım filan demedim. Ne bu ya? Gerçekten mantığı nedir? Anneciğim, anneciğim demek, yavrum, evladım demek varken niye anneciğim, niye babacığım falan diye seviyorsunuz siz çocuklarınızı? Bana aman anlatmayın siz bana ya. Anlamıyorum yani. Bu fena halde ben yaptım falan demek hali gibi geliyor bana. Böyle işte benim canım sıkıldığı zaman açıyorum Ekşi Sözlük'te, çocuklarla girilen komik diyalogları okuyorum. Size de tavsiye ederim. İnsan kafa dağılıyor en azından. Değil mi yani çocuklar... Şey değil la yani öyle melek falan peşmeken diye düşünmeyin ama çünkü yani onlarda vicdan denilen mevzuyu siz şekillendirerek yerleştiriyorsunuz. Yoksa birbirlerine karşı çok acımasızlar yani, öyle böyle değiller. Düşünün en büyük travmalarınızı çocukluğunuzu arkadaşlarınızdan, arkadaşlarınız dolayısıyla yaşamışsınızdır. Ama bir tarafta da şöyle bir şey vardır, hani uzun süre kin gütme falan durumu da yoktur yani hani... Biraz küsersin, küstüm diye, sonra arkasından yeniden unutur gidersin. Öyledir yani. İşte odur hani saf olan şey. Ama yetişkin insanda böyle bir durum yok. Sürekli hatırlıyor. Sürekli. O bana bunu yaptıydı, bu bana bunu dediydi, bu bana şöyle yaptıydı, böyle de olduydu, şöyle de oldu. Kendimizi mutsuz etmek için uğraşıyoruz. Çocuğun mutsuzluğu minik bir süre sürüyor. Yani ben kendi çocukluğumdan düşünüyorum. Küstüğüm süre, ben küsüyordum insanlara. Ama belli olsun diye de böyle dudağımı büzüştürüp öne doğru çıkartıyordum, tamam mı? Ondan sonra hocam bir de küçük dudaklı bir çocuktum. İyice nokta haline alıyordu. Bunlar da dalga geçiyorlardı. Ben nokta çıktı gene oraya diye. Gene noktayı koydu diye. Hayır, gülesim geliyor bir taraftan. Bir yandan haklıyım. Küstüm ya. Tavrımı da devam ettireceğim. Ettiremiyorum da. Şimdi nokta diyor. Böyle dudak bakın diye kopmaya hazır bir noktaya geliyor. Öyle yani. Ay, böyleyken böyle şarkı dinlemenin vakti geldiyse demek. Osman buyurun. Bak yoksa küserim. Çok fena küserim.
I try to find myself, I try to
Radyo Karavan'da Yerlihan'la birliktesiniz. Halbuki ben bugün bütün programı işte böyle sevdiğim, severek takip ettiklerimi yazmış oldukları tweetlerden esinlenerek bir program yazacaktım. Onların tespitlerinden ki büyük bir bölümü de hatta şey demiştim, 7 hobili hürmüze senin tweetlerinden esinleneceğim diye. Çünkü şöyle bir şey yazmıştı dün. İnsanın yakın arkadaşlarının olmaması ne kadar güzel bir şey. Kimse kusursuz değil, katlanmaya gerek yok. O kadar güzel bir şey ki sahiden böyle çok yakın arkadaşın olunca sıkıntı başlıyor. Her yazdığını o kendi üzerine alınmaya başlıyor. Her söylediğinden kendine pay çıkarmaya başlıyor. Benim başıma geldi yine geçenlerde. Bu doğum günümle ilgili bir hediye almıştı bir arkadaşım bana. Ben de onları yazdım Twitter'da. Aba bir döşenmiş bana. Telefon açıp özür diledim. Ulan arasana. Hani bir, madem öyle alındın darıldın söyledin mi? Yok. İnatla böyle küsecek işte boğa burcu arkadaş. Vallahi yemin ediyorum Kılpaçino'nun önde gideni. Buradan nasıl burçlara geldiğinizi bilmiyorum yerden. Ama öyle. Vallahi bir boğa bir de akrep anam. Böyle evlerden ırak. Kaç kaç kıvamında akrep kadınları. Bak dinliyorsanız kızmayın. Kinde tutacağınız biliyorum fındığına getirince hemen bana bir ulaşabilirsiniz. Onu da bilmiyorum ama sizdeki kinde arkadaş hiç kimse de yok ya. Katır inanı gibi inat. Bir de aynı zamanda bir de kin var yani. Vallahi billahi. Ben yaşadım biliyorum. Bir tane bir arkadaşım vardı. Bununla getirince hemen anında var ya arı gibi sokardı. Yaptı da birkaç tane hareketi. En şık hareketi en son hareketiydi. Çok güzeldi yani. Güldük tabii haliyle. Başka ne demiştir? Yedi hobili hürmüz. Sırf para veriyorlar diye IQ'su son derece düşüklerin hayatını 3-5 ezber cümleyle geçirenlerin çoğunlukta olduğu iş yerine gidiyorum. İş hayatını bu kadar güzel bir şekilde özetlemek. Sahiden yalnız yani iş yerinde şey yapan hani böyle ezber cümleler kuran, ona uyum sağlayan, kımıl zararlısı olan bir sürü insan var. Ve onlarla birlikte olmak zorundasın. Onların düşük IQ'suyla birlikte bulunmak zorundasın. Her seferinde onların o düşük IQ'yla birlikte oynadıkları oyunlara evet görüyorum ama hiç uğraşacak gücüm yok demek zorundasın. Başka ne vardı? İşle alakalı çok fazla söyleniyor 7 hobili hürmüz. Çok yoğunum, çalışamadım. Bu sınıfa ilk defa geliyorum. Çok aradım, bulamadım. Ödevi yapamadım. Sus be kadın sus. Kime söylenmiş bu ya? Kesin şey. Allah Allah. Kesin bir şey var. Yani böyle akademisyen falan tavrı mı var? Onu da hiç bilmiyorum ki. Hiç sormuyorum gerçi. Yarım saatlik meditasyon dertlerim uyuştu. Sırrım var. Hakikaten lan. Niye bağdaş kurarak meditasyon yapmak zorundayız arkadaş? Dik dur, bağdaş kur. Nefesine odaklan, sırtım ağrını tükürüm, ayaklarım yine uyuşuyor. Ben ne yoga yapabiliyorum ne meditasyon yapabiliyorum. Yapamıyorum arkadaş. Böyle diyorlar ki yatarak da yapabilirsin. Bu benim olduğum bölüm. Yatarak da yapabilirsin diyorlar. Bir iki kere denedim her seferinde uykuya dalınca. Ha dedim olmuyor o demek ki bende. O zaman yapmanın da pek bir önemi yok. Başka ne var? Ay iş yerinden söyleniyor. Twitter gerçekten hani esasında iş hayatının içerisinde çok güzel söylenme yeri. Ama benim gibi gerzekalı gibi kendi adınızı kullanıyorsanız öyle kolay kolay söylenemiyorsunuz maalesef. İçinize patlıyor söylediklerinizi, söyleyeceklerinizin hepsi. Patlıyor yani. Vallahi bende çok oluyor bu. Bir gün anonim bir hesap açacağım. Ve ondan sonra amacımı oradan var ya biz yardıracağım, bir yardıracağım. Ağzıma ne yarıyorsa yardıracağım yemin ediyorum, yemin ediyorum yani. Hiç kimselere de söylemeyeceğim. Öyle var ben biliyorum. Kaç tane arkadaşımın ikinci bir hesabı var Twitter'da kullandığı. Bunun bir de Facebook versiyonu vardı eskiden. Tabii eskiden dedim 3-4 yıl öncesinde. Ondan sonra amacıma ikinci hesap açarak özellikle oyun oynayanların kullandığı bir yöntemdi bu. İşte canları bitiyor, bilmem ne bitiyor. Böyle çoklu hesap açarak kendilerine sürekli yardım ediyorlar. Ne oldu o şeydeki Facebook'taki oyunlar falan? Onlar hala devam ediyor mu bu arada? Yani işte hani neydi Farmville bilmem ne vidi vidi. Onların bir de şey çıkmış galiba. cep telefonları için aplikasyonları çıkmış. Yedi kocalı Hürmüz'se tam ya senin iş hayatının içerisindeki sıkıntıların hemen hemen aynısını şu anda dinleyenlerin büyük bir bölümü yaşıyor. Vallahi da yaşıyor. Başka kimin tweetinden esinleneceydim ben? Dur bir dakika, hemen bakarak. Devam ediyordu programım. Yelda Hanım Radyo Karavan'da devam ediyordu. Ha mesela Pia September, o da böyle. Ama onun mesela kimliğini sahiden bilmiyorum. Ve hiçbir zaman da sormuyorum. Adın nedir, ne değildir filan diye hiç sormuyorum. O öyle. Çünkü öyle olması gerekiyor. Nickname'ini kullandığı için hiçbir zaman da buna şey yapmadım. Sormak ihtiyacını hissetmedim. Çok karşılıklı, uzun süredir takipleşiriz, konuşuruz filan. DM'den hiç konuşmadık ama bak. Bazılarıyla DM'den gıybet de yapıyoruz. O da ayrı bir mevzu. Millet DM'den birbirine yürüyor, ben gıybet peşindeyim. Yok be yok, şaka şaka. Da var yani, hani öyle arada herhangi bir sorun olduğunda şey yaptım. Hakkı Piyan'ın yazdıklarından. Samimi olsun yeter, ne yazdığı çok da önemli değil adını isterim. E buyurun. Tadım denilen şey en ufak bir şeyde bile kaçabiliyor, tadımlık. O tespitleri çok şahane. Hiç dünyadan umurumda değil. Esasına bakacak olursanız birçok insanın o kadar çok her şey umurunda ve o kadar çok her şey kafaya takıyor ki. Sadece deliliğe vuruyoruz işte. Allah razı olsun Jack'ten. Bir meşgale oldu bize de. Zamanımızı çalıyor o ayrı da. Bir de meşgale oldu beri taraftan. Deliliğimizi farklı farklı yerlere. Gerçi dönem dönem ben de şey yapıyorum hani. Bırakacağım artık ya burayı. Aa yeter artık filan deyip duruyorum ama dur bakalım daha ne kadar dayanacağım. Sahiden böyle ikra ettim. Bir şey kuralım ya. Nedir onun adına? Hani Twitter bağımlıları derneği. Orada böyle oturup. Merhaba ben Yelda. Ben de sizin gibi Twitter bağımlısıyım. Ama tabii ki ben de hani böyle o şeyden nedir onun adına Amerika'da, Avrupa'da filan asılan, iş yerlerine asılan o tabelalar gibi herhangi bir durum olduğunda şu oldu filan diye tweet atanlardan da değilim yani. O kadar da değil. O kadar da değil ya. Vallahi değilim yani. Genel itibariyle sonrasında durum tespitimi gerçekleştiriyorum ben. Yok ben yaşadığım şeyi o kadar anında da şey yapmıyorum. Üşeniyorum bir kere her şeyden önce. Yolda mesela zaten söylüyorum hani mesajlaşmayı falan sahiden sevmiyorum böyle. İşte yok WhatsApp kullanma, yok SMS kullanma, ne söyleyeceksen söyle arkadaş oradan. Allah Allah, ben mail bile okumuyorum yani. Yalnız Twitter'da çok fazla vakit geçirdim, o kadar belli olmuş ki seslendirme için mail gönderen arkadaşım tweet attı bana. Mailine baksana mail. Anam o noktaya mı geldim acaba ben? O zaman ben şarkıyı ulaştırayım. Tweetine, tweetine, tweetine bandım. Bedava mı sandın? Jack'e sorup attım. Tweetine, tweetine, tweetine bandım.
At five, ain't doing overtime no more. Pick Because in this world of color, the brightest picture is plugged right into your wall. You think a little love is all you need, but love is such a small thing. Can't you see? I think you find the seeds in the book and change just the words that you read. You just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want it to be. You just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want it to be.
Belki de bütün bu yaşadıklarımızın altında yatan tek bir sebep var. Güzellik faşizmi. İnsanlar çocuklarını falan severlerken genellikle hani eğer güzel değilse hakikaten yani çirkin çocuk vardır be. Valla vardır yani hani. Bütün bebekler valla çirkin bebekler de var. Kimse kusur olmasın. Ay çirkin. İnan diyerek böyle. Yani evet, hani hepimize böyle bombardıman şeklinde verilen bir güzellik kalıbı var. Yani netice itibariyle 2010'ların güzellik kalıbını artık hepimiz ezbere biliyor ve o kalıbın içerisine girmek için kendimizi türlü cenderelerin içerisine sokuyoruz. Bazen mesela estetik ameliyat olmuş ve arkasına estetik ameliyat bağımlısı olmuşların fotoğraflarına bakıyorum. Hepsi birbirinin aynısı, karbon kopya gibi zaman içerisinde birbirine benzemeye başlıyorlar. Aman diyeyim ya, şu hayatta yok be, büyük de konuşmayayım ama aman ya, ben her zaman diyorum ben kırışmak istiyorum ya. Vallahi tamam, dönem dönem yaşlanıyorum falan diye böyle bir bakıyorum. Ne yapalım, bu da böyle bir şey yani. Aa, yeter ya. Yani 20'lerde ayrı başka şeylerle uğraş. 40'larında ayrı başka şeylerle uğraş. Ben uğraşmayacağım, yaşların gelmesin istiyorum artık. Yıldım, bıktım ben kadın olmaktan, yemin ediyorum ya. Sürekli olarak uğraş, sürekli olarak uğraş. Yok, çok yorucu bir iş bu iş. Bana göre bir iş değil, yemin ediyorum bana göre bir iş değil. Maniküre ayrı, pediküre ayrı, aldası bilmem nesi zaten. Bunlar hiç söylenir mi böyle şeyler? Ne var be? Artık erkekler de epilasyona gidiyorlar. Hatta en çok onlar mesela şey kullanıyorlar. Botoks kullananlar arasında erkeklerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Valla. Üstelik hiç yani hani bunu yaptıranların büyük bir kısmı da şey değil. Hani cinsel tercihi falan sebebiyle atıyorum gayler falan değil. Gayet heteroseksüel erkekler falan. Ay, bir bakımlılar, bir bakımlılar, anlatamam. Ben çocukluğumda mesela erkek kardeşimden, çocukluğumda değil de ilk gençliğimde erkek kardeşimden çok çektim. Valla benim kremleri o bitiriyordu dürrük. Kavanoz kavanoz jöle harcardı. Yüzyılın mitidir bu arada hani jöle konusunda. Çok duruyorsun, saçların dökülecek. Genetik menetik hak getire bok getire, değil mi? Hani ailede bir genetik şeyi. Ama tabii ki muhtemelen etkisi vardır. Mesela ben de ciddi baş ağrısının sebebiyet veriyordu jöle. Ne zaman jöle sürsem, benim de jöleli bir dönemim oldu. Oğlan çocuğu gibi gezdiğim üniversite yıllarımda falan. Haliyle o saçları jölelemek ihtiyacıysa. Bu arada saçlarınız eğer bencireyin asi kıvırcıklardansa, yani böyle çok kıvır kıvır kıvır kıvır değil, asi kıvırcıklardansa, böyle dellenip de gidip saçınızı kestirmeyin. Hormonlu Betty Boop gibi dolaşmak durumunda kalırsınız. Bu ne lan diyerek bakıp bakıp duruyorum aynada. Tam kökü bende de, bu kadar da yapmayaydım mıydı? Kış olaydı, en azından bereyle falan saklardık. Şimdi de saklayamıyorsa. Öyle fena ki. Neyse, güzellik faşizminden bahsediyorum. İşte diyorum ya hani mesela orta çağdayken güzellik anlayışı başkaydı. İlk çağlardayken güzellik anlayışı diye bir şey var mıydı? İnsanlar hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Eski Roma döneminde mesela güzellik anlayışı başka. Mesela ben o zaman bir tanrıça güzelliğine sahip bir kadındım. Sahiden yanlış bir dönemde dünyaya geldim. O tivigi var ya, o tivigi. Allah onu bildiği gibi yapsın. Açlıktan nefesi kokarak gitti bu dünyadan. Neymiş efendim? Zayıf, zap zayıf olacakmış diye. Mis gibi pirzolaları yemeden gitti vallahi. O güzelim dondurmaların falan hiç tadına bakmadı. Hayat mı bu be? Vallahi yani gerçekten hayat mı bu be? Güzellik faşizminden artık kurtulalım. Çünkü şeyi fark ettim kendimde. Sahiden inadına yapıyorum. Bilinçaltım inadına hareket ediyor. Yani normalde farkına vardığım bir şeyi karşı taraf bana söylediğinde çok biliyorum götüm diyerek inadına ne yapmam gerektiğini bildiğim halde yapmıyorum. Ve hatta daha da fazla kendimi onları söylendirir halde buluyorum. Üstüne üstlük bu sadece benimle alakalı bir durum değil. Yeni nesil anneler mesela kız çocuklarını falan da çok fazla yükleniyorlar. Acıcık göbeği çıksa da henüz 9-10 yaşında kız çocuğuna dikkat et ama çok göbeğin çıktı birazcık falan diyerek. Halbuki benim çocukluğumda mesela birazcık tosun tombalak çocuk, böyle gürbüz sağlıklı çocuk olarak bilinirdi. Şimdi birazcık böyle hani hafif tombalak olsun. Şeyden bahsetmiyorum hani. Obeziteye yakın olandan bahsetmiyorum. Tosun ya, tosun can böyle. Yani benim çocuklarım gibi. Ondan sonra o böyle sağlıklı, yanaklarından kan fışkırıyor falan denirdi yani. Öyle zayıf, kuru, iskeleti sayılan. Ayrıca ne anlıyorsunuz öyle kuru kuru kadınlardan siz beyler? Hakikaten yani. Sahiden. Sürekli bize cendereye sokup sokup duruyorsunuz. Daha. Ne anlıyor? Kemik batar ya insana. Vallahi diyorum bak. Mesela benim kuzenim, bir tane kuzenim vardı böyle çok zayıf. Bazen böyle hani otururken dizine yatardım. Vallahi yemin ediyorum hani o dizinde kafamın rahat ettiği bir nokta bulamazdım ben. Kemiği batardı. Ablam da öyle. Onda da öyle kemiği batardı ya. Sarılırsın elinde kalacakmış gibi. Var öyle birkaç tane arkadaşım. Bazen böyle karşılaşım. Yemin ediyorum sarılmaya korkuyorum. Böyle ben sarıldıktan vırçık diye böyle çıkacakmış gibi geri. O kadar ince. Ne bileyim ya hani insan mesela siz beyler neden zayıf kadınların peşinde koşturuyorsunuz diye birazcık böyle etli butlu kadınları da sevmiyorsunuz. Onların dizlerine yattığınızda kafanız rahat eder. Gerçekten diyorum ben size. Vallahi diyorum öbür türlü kemikleri batar hep diye şey yaptırdım ben onun için. O zaman ben gideyim buralardan. Oldu o vakit. Akıl sağlığınıza dikkat edin. Pek mümkün olmayacak biliyorum ama olsun yine de. Cuma günü görüşeceğiz. Zelda Hanım gitti radyo karavandan. Zayıflık iyi bir şey değil. Sağlıksız sağlıksız ben size söyleyeyim vallahi billahi. Hep kemikleri batar. Hep batar ben söyleyeyim. Kamu spotu. Yelda Hanım gitti. Git git Yelda Hanım. Tamam ben gidiyorum. Hadi bay bay.
vücudum güneşten çok ricası.